Ayrım 27.
Varmış olur. İnsan aklı bu amaçlar dizisini araştıra araştıra yükselirken, kendisi için en son amacın kavranılamayacak bir şey olduğunu daha büyük bir kesinlikle anlar. İnsan arının yaşamdaki başka olaylara uyan özelliklerini gözleyebilir ancak. Tarihsel kişilerin ve tarihte rol oynamış halkların amaçları konusunda da durum aynıdır. Natasha'nın 1813 yılında Bezuhov'la evlenmesi eski Rostov ailesinde sevinçli en son olaydı. Kont Ilya Andreyevich aynı yıl öldü ve onun ölümüyle de hemen her zaman olduğu gibi eski aile dağılıverdi. Son yılın olayları, Moskova'nın yanışı, oradan kaçış, Prens Andrei'nin kocasına her ilaç verişinde Kont hafif hafif ağlayarak hiçbir şey söylemeden onun elini öpüyordu. Son günse hıçkıra hıçkıra ağlayarak karısından ve o anda yanında olmayan oğlundan çiftliği har vurup harman savurduğu için özür diledi. Bu konuda en büyük suçun kendisinde olduğunu duyumsuyordu. Kutsal ekmeği yedikten ve son dinsel töreni de yaptırdıktan sonra gürültüsüz patırtısız gözlerini yumdu yaşama. Ertesi gün ölene karşı son görevlerini yapmak üzere bir tanış ve dost kalabalığı Rostovların kirayla tuttukları evi doldurdu. Kaç kez evinde yemek yemiş, dans etmiş, kaç kez onunla için için eğlenmiş olan insanların hepsi içten gelen aynı duygularla, aynı sitem dolu ve duygulu tavırla kendilerini birine karşı savunmak istiyorlarmış gibi. Ne olursa olsun çok iyi bir insandı. Böyle insanlar tarihe karıştı. Hem kimin kusuru yok ki, diyorlardı. Kont her şey daha böyle sürüp giderse sonunun ne olacağını kestiremeyecek deyin işleri karıştırdığı sırada beklenmedik bir anda ölmüştü. Nikolay babasının ölüm haberi kendisine ulaştığı vakit Rus ordularıyla birlikte Paris'teydi. Hemen ordudan istifa etti ve terhis edilmeden izin alarak Moskova'ya döndü. Kont'un ölümünden bir ay sonra servetinin ne olduğu bütün ayrıntılarıyla ortaya çıktı. Kimsenin bilmediği küçük küçük çeşit çeşit borçların varlığı herkesi şaşırtmıştı. Borçlar varlıkların iki katıydı. Yakınları, dostları Nikolay'a mirastan vazgeçmesini öğütlediler. Ama Nikolay mirastan vazgeçmesinin sözünün edilmesini bile istemiyordu. Bunu babasının kendisi için kutsal olan anısına karşı hakaret sayıyordu. Mirası bütün borçları ödemek zorunluluğuyla birlikte kabul etti. Kont sağken o belirsiz ama üzerlerinde büyük etki yapan sınırsız iyi yürekliliği nedeniyle uzun bir süre ses çıkarmayan alacaklıların hepsi birden icraya başvurmuşlardı. Her zaman olduğu gibi aralarında kim alacağını daha önce alacak diye bir yarış başladı. Bir vakitler Mitenka gibi ellerinde paraya çevrilmeyecek senetler, bağışlar bulunanlar, şimdi en büyük isteklerde bulunan inatçı alacaklılar arasına girmişlerdi. Nikolay'a ne erteleme olanağı ne de başını dinleyecek bir zaman veriyorlardı. Görünüşte yaşlıya acıyanlar bile onun yüzünden yitiklere uğradıklarını söylüyorlar, eğer gerçekten böyle yitikleri olmuşsa. Şimdi karşılarına çıkarak hiçbir suçu olmadığı açıkça bilindiği halde borçları seve seve üzerine alan genç varisinin üzerine acımadan çullanıyorlardı. Nikolay'ın önerdiği anlaşma koşullarından hiçbiri gerçekleşmedi. Çiftlik icra ile yarı fiyatına satıldı. Hem de bununla borçların yarısı bile ödenmedi. Nikolay, borçlar arasında gerçek borç kabul ettiği, para olarak alınmış bir kısmını ödemek için eniştesi Bezuhov'un önerdiği 30 bin rubleyi aldı. Geriye kalan borçları yüzünden tutuklanmamak için de, alacaklılar ona böyle gözdağı verip duruyorlardı, gene göreve başladı. Alay komutanı olarak birinci dereceye ulaştığı orduya artık dönemezdi. Çünkü şimdi annesi kendisini yaşamaya bağlayan son dal olarak ona dört elle sarılıyordu. Bu yüzden Moskova'da kendisini eskiden tanıyan insanların çevresinde kalmak istemediği ve sivil olarak çalışmaktan nefret ettiği halde orada memur olarak görev aldı. Çok sevdiği üniformasını çıkardı. Annesi ve Sonya ile birlikte Siltsev düzlüğünde kiralık bir eve yerleşti. Natasha ile Pierre o sırada Nikolay'ın durumundan hiç habersiz Petersburg'da oturuyorlardı. Nikolay eniştesinden para aldıktan sonra içinde bulunduğu sıkıntılı durumu ondan gizlemeye çalışıyordu. Aldığı 1200 rublelik aylığıyla düşündüğünden de kötü bir duruma düşmüştü. Çünkü bu parayla yalnız annesini, Sonya'yı ve kendisini geçindirmekle yetinmiyordu. Aynı zamanda annesinin yoksul olduklarını sezdirmeyecek bir havada yaşatması gerekiyordu. Çocukluğundan bu yana alıştığı lüksten yoksun olarak yaşanabileceğini anlayamazdı Kontes. Bu yüzden durmadan oğlu için ne deyin zor olduğunu kavrayamayacak, kimi vakit bir dostunu göndermek üzere fayton ısmarlamasını, kendi arabaları yoktu, kimi vakit kendisi için pahalı bir yiyecek, oğlu için şarap, kimi vakitte Natasha'ya, Sonya'ya, dahası Nikolay'ın kendisine sürpriz yapması için armağan parası istiyordu. Sonya ev işlerini bakıyor, teyzesine hizmet ediyor, ona yüksek sesle kitap okuyor, kaprislerine, açığa vurmadığı gizli düşmanlık duygularına boyun eğiyor, Nikolay'ın içinde bulundukları yoksulluğu yaşlı kontesten saklamasına yardım ediyordu. Nikolay, Sonya'nın annesi için yaptıklarından ötürü ödenemeyecek bir minnet borcu duyuyor, onun sabrına, bağlılığına hayranlık besliyor ama gene de ondan uzaklaşmaya çalışıyordu. Nikolay, Sonya'yı aşırı derecede iyi yürekli, tam anlamıyla kusursuz olduğu ve yerilecek hiçbir yönü, hiçbir suçu olmadığı için kınıyor gibiydi. Sonya'da insanlara değer verdiren her şey vardı ama başkalarını onu sevmeye yönlendirecek özellikler azdı. Nikolay duyumsuyordu ki Sonya'ya ne deyin çok değer verirse onu o deyin az seviyordu. Sonya'nın kendisine yazdığı mektupta sözünü geri aldığını, onu serbest bıraktığını açıklamasından hemen yararlanmıştı. Onun karşısında sanki aralarında olup bitenler çoktan unutulmuş ve hiçbir zaman yeniden alevlenemezmiş gibi bir tavır takınıyordu şimdi. Nikolay'ın içinde bulunduğu durum gittikçe kötüleşiyordu. Aylığından para artırmak konusundaki düşüncelerinin gerçekleşemeyecek bir hayal olduğu anlaşılmıştı artık. Para artırmak şöyle dursun, annesinin isteklerini yerine getirirken küçük küçük şeyler için borca giriyordu. Bu durumda hiçbir kurtuluş göremiyordu. Akrabalarının mirasa konmuş zengin birisiyle evlenmesi için yaptıkları önerilere tiksinerek bakıyordu. Durumun bir başka çıkar yolu olarak annesinin ölümü kesinlikle aklına gelmiyordu. Hiçbir şey istemiyor, hiçbir şeyden umut beklemiyordu. Ruhunun derinliklerinde durumunun çaresizliğinden ötürü karanlık ve ciddi bir anlam, bir memnunluk duyuyor gibiydi üstelik. Üzüntülerini paylaştıklarını söyleyen ve gurur kırıcı yardım önerilerinde bulunan eski tanıdıklarıyla karşılaşmamaya çalışıyor, dikkatini dağıtacak, onu eğlendirecek her şeyden kaçınıyor, dahası evde de annesiyle pasyans açmaktan, hiç konuşmadan odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaktan ve arka arkaya çubuk tellendirmekten başka hiçbir iş yapmıyordu. Bu duruma dayanabilmek için bu kötü ruh halini sürdürmek gerektiğini duyumsuyor, elinden geleni yapmaya çalışıyor gibiydi. Kışın başında Prenses Maria Moskova'ya geldi. Rostovların ne durumda olduklarını dolaşan söylentilerden öğrenmiş, Nikolay'ın annesi uğruna kendisini zora soktuğunu duymuştu. Kendi kendine, zaten ondan başka türlü davranmasını beklemezdim, diyor. Bunu söylerken de sevilmeye değer bir insanı sevdiği için göneniyordu. Rostovların bütün ailesine karşı beslediği dostça duyguları, hemen hemen akrabalığa varan ilişkilerini düşünerek onları ziyaret etmeyi görev sayıyordu. Ama Voronej'deyken Nikolay'la aralarında ortaya çıkan ilişkilerden korkuyordu. Gene de kendisini zorlayarak kente gelişinden bir hafta sonra Rostovlara gitti. Kontes'in odasına ancak kendi odasından geçebildiği için Prenses Maria'yı önce Nikolay karşıladı. Daha prenses bakar bakmaz genç kadının beklediği sevinç yerine o zamana değin prensesin onda hiç görmediği soğuk, kupkuru, gururlu bir hava belirdi yüzünde. Nikolay hatırını sordu, onu annesine götürdü ve yanında 5 dakika değin oturduktan sonra odasına çekildi. Prenses kontesin yanından ayrılırken gene karşısına Nikolay çıktı. Bambaşka, resmi ve soğuk bir tavırla sofaya değin götürdü. Prensesin, kontesin sağlık durumu konusunda söylediği sözlere de hiç karşılık vermedi. Bakışıyla, size ne, beni rahat bırakın, der gibiydi. Prensesin arabası evden uzaklaştıktan sonra, Nikolay, Sonya'nın yanında, öfkesini bastırmaya gücünün yetmediğini dışa vuran bir tavırla ve yüksek sesle, ne gelip duruyor buralara, ne istiyor yani? Bu bayanlardan, bütün bu nazik davranışlardan bıktım usandım, dedi. Sonya memnunluğunu saklamayı zorlukla başardı. ''Aa, öyle şey söylenir mi Nikolay? Prenses o değil iyi yürekli ki, Hem annen onu öyle seviyor ki, dedi. Nikolay karşılık vermedi. Artık prensesten hiç söz etmek istemiyordu. Ama prensesin gelişinden sonra yaşlı kontes her gün ondan birkaç kez söz açmaya başladı. Prensesi övüyor, oğlunun onu ziyaret etmesini de üsteliyor, prensesi daha sık görmek istediğini söylüyor, bununla birlikte ondan söz ettiğinde her zaman öfkeli oluyordu. Nikolay annesi ondan söz ederken susmaya çalışıyor ama onun bu susuşu kontesi kızdırıyordu. Prenses çok değerli, çok iyi bir genç kız diyordu. Sen de onu ziyaret etmelisin. Hiç değilse biriyle görüşmüş olursun. Bizimle herhalde canın sıkılıyordur. Canım ben öyle bir şey istemiyorum ki anneciğim. Bir vakitler istiyordun. Şimdi istemiyorum diyorsun. İnan seni anlamıyorum yavrum. Bir yandan sıkılıyorsun, bir yandan kimselerle görüşmek istemiyorsun. Ben sıkıldığımı söylemedim ki size. Nasıl söylemedin? Artık onu görmek istemediğini söyledin. Prenses çok değerli bir genç kızdır. Her zaman da ondan hoşlanmışsındır. Şimdi durup durup bir sürü nedenler öne sürüyorsun. Zaten herkes benden her şeyi saklıyor. Hiç de değil anneciğim. Senden hoşlanmadığın bir şey isteseydim, hadi neyse. Oysa ben senden yapılan bir ziyaretin karşılığını vermeni istiyorum. Hem bana öyle geliyor ki, bu ziyaretin karşılığını vermeni basit bir nezaket kuralı buyuruyor. Senden bunu dilemiştim ama şimdi artık karışmıyorum. Madem annenden gizlediğin şeyler var. Nikolay içini çekiyor, bıyığının ucunu çiğniyor. Annesinin dikkatini başka şeye çekmeye çalışıyordu sonunda. Madem istiyorsunuz giderim, dedi. Ben kendim için istemiyorum bunu, senin için istiyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü gün aynı konuşmalar yinelendi. Prenses Maria Rostov'ları ziyaret edip de Nikolay onu böyle beklenmedik bir tavırla karşıladıktan sonra ilk adımı atıp Rostov'lara gitmek istememekte haklı olduğunu düşünmek zorunda kalmıştı. Kendini avutmak için gururundan yararlandı. Zaten başka bir şey beklemiyordum ki, dedi kendi kendine. Benim onunla bir ilgim yok. Benim istediğim yalnız bana her zaman iyilik etmiş ve kendisine pek çok şey borçlu olduğum yaşlı kadını görmekten başka bir şey değildi. Ama bu düşüncelerle bir türlü sakinleşemiyordu. Ziyaretini anımsadıkça pişmanlığa benzeyen bir duyguyla üzülüp durdu bir süre. Artık Rostov'lara gitmemek ve bütün bunları unutmak için kesin bir karar verdiği halde hep belirsiz bir huzursuzluk duyuyor, kendi kendine içine üzüntü veren şeyi sorduğu vakit bunun Rostov'la ilişkileri olduğunu kabul etmek zorunda kalıyordu. Rostov'un soğuk, nazik tavrı prensese karşı beslediği duygulardan ileri gelmiyordu. Prenses bunu biliyordu. Bu tavır aslında bir şeyi örtbas ediyordu. İşte bu örtbas edilen şeyin ne olduğunu ortaya çıkarmalıydı. Bunu ortaya çıkarıncaya değin huzura kavuşamayacağını duyumsuyordu. Kışın ortasında bir gün prenses yeğeninin derslerini denetlemek için onunla birlikte çocuğun çalışma odasında otururken ona Kont Rostov'un geldiğini haber verdiler. Prenses Maria gizini belli etmemek, heyecanını göstermemek için kesin bir kararla Bayan Borien'i çağırdı. Konuk odasına onunla birlikte gitti. Daha Nikolay'ın yüzüne bakar bakmaz yalnız bir nezaket borcunu yerine getirmeye gelmiş olduğunu anladı. Hemen Nikolay kendisine karşı nasıl davranırsa o da öyle davranmaya karar verdi. Kontes'in sağlık durumundan, ikisinin de tanıdığı kişilerden ve savaşla ilgili son haberlerden söz ettiler. Nezaketin gerektirdiği 10 dakika geçtikten sonra artık konuğun kalkıp gidebileceği an gelince Nikolay ayağa kalkarak veda etti. Prenses Bayan Borien'in yardımıyla konuşmaya çok iyi dayanmış ama Nikolay ayağa kalkarken hiç ilgilenmediği şeylerden konuşmaktan yorulmuştu. O sırada kendi kendine niçin yaşamda ona, yalnız ona bu deyin az mutluluk payı düştüğünü soruyordu ve bu düşünce zihnini öyle uğraştırıyordu ki dalgındı. Nikolay'ın kalktığını bile fark etmeden o ışıklı gözlerini önüne dikmiş hiç kımıldamadan oturuyordu. Nikolay ona baktı ve dalgınlığını fark etmemiş gibi davranmaya çalışarak Bayan Borien'e birkaç söz söyledi. Sonra gene prensese baktı. Prenses gene aynı duruşta kımıltısız oturuyordu ve yumuşak yüzünde derin bir acı ifadesi belirmişti. Nikolay birden ona karşı bir acıma duydu. Zihninde belirsiz bir düşünce vardı. Belki prensesin yüzünde görünen bu hüznün nedeni oydu. prensese yardım etmek, ona tatlı bir şey söylemek istiyordu ama ne söyleyeceğini bir türlü bulamıyordu. "Hoşça kalın prenses," dedi. Prenses Maria kendine gelerek kızardı ve içini çekti. Uykudan uyanmış gibiydi. "Oh, özür dilerim," dedi. "Ne o, gidiyor musunuz kont? Güle güle. Peki ama kontesin yastığı ne olacak?" Bayan Bourienne, "Durun, hemen gidip getireyim onu," diyerek odadan çıktı. Nikolay da Prenses Maria da susuyor, arada bir bakışıyorlardı. Sonunda Nikolay hüzünlü bir havada gülümsedi. "İşte böyle prenses," dedi. "Daha geçenlerde olmuş gibi görünüyor ama ilk kez Boguçarova'da görüştüğümüzden bu yana köprülerin altından ne deyin sular aktı. O zaman hepimiz nasıl da felaket içinde görünüyorduk. Oysa ben o günleri gene geri getirmek için neler vermezdim. Ama ne yapalım ki onlar artık geri getirilemez." Prenses Nikolay bunları kendisine söylerken o ışıklı bakışını gözlerinin içine dikmişti. Onun kendisine karşı nasıl bir duygu içinde bulunduğunu belirten bu sözlerdeki gizli anlamı kavramaya çalışıyor gibiydi. "Evet, evet," dedi. "Ama sizin geçmişe üzülmenize hiç gerek yok kont. Benim anladığıma göre şimdiki yaşantınız ileride zevkle anımsayacağınız bir şey olacak. Çünkü şimdi yaşamınızı dolduran özverili davranışınız..." Nikolay hemen prensesin sözünü kesti. "Övgülerinizi kabul etmiyorum," dedi. "Tersine kendi kendimi suçlayıp duruyorum. Her neyse, bu hiç de ilgi çekici ve neşeli olmayan bir konu." Bakışında gene o eski, soğuk ve kuru ifade belirmişti. Ama prenses onda tanıdığı ve sevdiği insanı görmüş ve artık yalnız o insanla konuşmaya başlamıştı. "Öyle sanıyorum ki size bunu söylememe izin verirsiniz. Sizinle öyle birbirimize yaklaştık ki, hem sizinle hem ailenizle. Ve üzüntünüzü paylaşmamı yersiz saymayacağımızı sanıyordum. Ama görüyorum ki yanılmışım." Bunu söylerken sesi birden titremişti. Hemen kendini toplayarak devam etmeye çalıştı. "Nedenini bilmiyorum ama siz eskiden bambaşkaydınız ve..." Nikolay yavaşça, "Bunun binlerce nedeni." Nedeni derken özellikle bu söz üzerinde durmuştu. "Vardır," dedi. "Teşekkür ederim prenses. Kimi vakit o deyin ağırlık duyumsuyorum ki içimde." Prenses Maria'nın içinden bir ses, "Demek bundan ötürü," diyordu kendi kendine. "Evet, ben yalnız onun bu neşeli, iyilik dolu, apaçık bakışını, yalnız yakışıklılığını sevmekle yetinmedim. Onun soylu, sağlam karakterli ve özverili bir insan olduğunu varsaymıştım. Evet, şimdi o yoksul, bense zenginim. Evet, yalnız bundan ötürü. Evet, öyle olmasaydı," diyordu. Sonra onun eski yumuşaklığını anımsayarak, o iyilik dolu ama hüzünlü yüzüne bakarken birden niçin soğuk davrandığını anladı. Elinde olmayarak ona yaklaştı, neredeyse bağırarak. "Ama niçin kont," dedi. "Niçin, söyleyin niçin, bana bunu söylemelisiniz." Nikolay susuyordu, prenses. "Biliyorum, biliyorum kont, sizin nedeninizi biliyorum," diye sözüne devam etti. "Ama öyle acı duyuyorum ki, size bunu açıklayabilirim. Bilmediğim bir nedenle eski dostluğumuzdan beni yoksun etmek istiyorsunuz. Bu da bana acı geliyor." Gözleri dolu dolu olmuştu, sesi ağlamaklıydı. "Yaşamımda o deyin az mutluluk duydum ki, her yitiriş bana çok acı veriyor. Özür dilerim. Güle güle." Birden dışarı çıkmak için ağlayarak kapıya doğru yürümüştü. Nikolay onu durdurmaya çalıştı. "Prenses, Tanrı aşkına durun prenses," diye seslendi. Prenses Maria durdu. Birkaç saniye hiç konuşmadan bakıştılar. O uzak, o hiç olamayacakmış gibi görünen şey birden olanaklı, dahası kaçınılmaz bir hale girdi işte o zaman. 1814 yılı gözünde Nikolay Prenses Maria ile evlendi. Karısını, annesini ve Sonya'yı yanına alarak Lisigori'ye taşındı. 3 yıl içinde karısının çiftliklerini satmadan kalan borçların hepsini ödedi. Ölen bir kuzeninden büyükçe bir mirasa konunca da Pierre'den almış olduğu parayı geri verdi. 3 yıl daha geçti. 1820 yılına doğru Nikolay para işlerini öyle düzenlemişti ki Lisigori çiftliğinin yakınlarında küçük bir çiftlik satın aldı ve babasının çiftliği Ortrodnoye çiftliğini geri almak için girişimlere başladı. Her zaman hayalinde yaşattığı ve en çok istediği şeydi bu. Önce zorunluluk yüzünden çiftlik işleriyle uğraşa uğraşa kısa süre içinde çiftliğe öyle merak sarmıştı ki bu iş onun için en çok sevdiği, hemen hemen bütün zamanını verdiği bir uğraş oldu. Nikolay basit bir çiftlik sahibiydi. Yeniliklerden, özellikle o zamanlar yaygınlaşan İngiliz usulü tarım yöntemlerinden hoşlanmıyordu. Çiftlik konusunda yazılmış kuramsal kitaplarla alay ediyor, fabrikalardan, pahalıya mal olan ürünlerden, çok harcama gerektiren buğday çeşitleri yetiştirmekten hoşlanmıyor, çiftliğinin herhangi bir dalıyla ayrıca uğraşmıyordu. Çiftliği her zaman gözlerinin önünde bir bütün olarak görüyordu. Bu bütünde herhangi bir ayrı bölüm yoktu. Çiftlikte en önemli olan ne toprak, ne de havada bulunan oksijen, ne azot, ne özel bir yapısı olan bir saban, ne de gübreydi. En önemli silah, azotun da, oksijenin de, gübrenin de, sabanın da etkilerini göstermeleri için kullanılan en önemli araç, toprakta çalışan köylüydü. Nikolay çiftliğe başlayıp da bu işin ayrı ayrı bölümlerini öğrenmeye koyulduğu vakit, dikkati özellikle köylü üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştı. Köylü yalnız bir ağaç değildi onun gözünde, aynı zamanda hem de yargıçtı. Başlangıçta köylüyü dikkatle inceliyor, yalnızca ona buyruk veriyormuş, onu yönetiyormuş gibi bir tavır takınıyordu. Oysa aslında yalnız köylülerin kullandıkları yöntemleri öğreniyor, onların sözlerini dinliyor, neyin iyi, neyin kötü olduğu konusundaki yargılarına kulak veriyordu. Ancak zevklerini, eğilimlerini öğrendikten, onun dilini kullanmaya koyulduktan, yani köylüyle hemen hemen akraba olduktan sonra onu yüreklilikle yönetmeye, köylülerin kendisinden beklediklerini yerine getirmeye başlamıştı. Çiftlikteki çalışması çok parlak sonuçlar veriyordu bu sayede. Çiftliğin yönetimini üzerine aldıktan sonra katip, kahya, temsilci olarak yaptığı atamalarda tuhaf bir sezişle hemen hemen hiç yanılmıyordu. Seçme olanaklarını kullanıp köylülerin seçebilecekleri kişileri görev başına getiriyor, bu yüzden atadığı yöneticiler hiçbir zaman değişmiyorlardı. Gübrenin kimyasal yapısını incelemeden, gelir ve gider hanesini incelemeden, kendisi alaylı alaylı böyle söylemeyi severdi, köylülerin elinde ne deyin hayvan bulunduğunu öğreniyor ve elindeki bütün olanaklarla bu sayıyı çoğaltmaya bakıyordu. Köylü ailelerin en kalabalık olanlarını destekliyor, ailelerin parçalanmasına izin vermiyordu. Tembel, ahlaksız ve zayıf karakterli olanları aynı derecede izlettiriyor, toplumdan dışlamaya çalışıyordu. Buğday ekiminde olsun, hasat zamanı ve samanların toplanma zamanı olsun, kendi tarlaları ile köylülerin tarlalarına hiç ayrılık gözetmeden aynı derecede bakıyordu. Aynı zamanda pek az çiftçinin tarlaları bu deyin erken böyle iyi ekilmiş, sonra da toplanmış olur, pek azı onun gibi çok gelir sağlardı. Sahibi olduğu uşaklarla herhangi bir ilişki kurmaktan hoşlanmazdı. Onlara hep boş gezenin boş kalfası der ve herkesin söylediğine göre onları fazla özgür bırakır, şımarmalarına yol açardı. Herhangi bir kölesi için buyruk vermek, özellikle onu cezaya çarptırmak gerektiği vakit kararsızlık gösterir, evde bulunan herkese danışırdı. Ancak bir köylüyü yerine bir uşağı askere göndermek fırsatı çıkınca hemen en küçük bir duraksama göstermeden yapardı bunu. Köylülerle ilgili buyruklarındaysa hiçbir zaman kararsızlığa kapılmazdı. Biliyordu, verdiği buyruk bir kişiye ya da birkaç kişiye karşı herkesçe onaylanacaktı.